Yüzyılların Gerçeği ve Mirası İnsanlık Tarihine Giriş Server Tanilli 6. Kaset 1. Yüz Görevliler, müdür, gözetici, haznedar, denetimci gibi mevkilerine göre birbirlerinden ayrılır ve mühürlerindeki sembolik bir işaret, bir ayak, bir kapı, bir göz kendilerini belli ederdi. Birçok bölümlerden oluşuyordu bu bürokrasi. Ordu, deniz, donatım ve benzeri. Askerler silahlarına göre ayrılmış milislerdi. Ağır silahlı ve arabalı savaşçıların özel bir rolü vardı. Bir yerden bir yere gidip gelmelerini kolaylaştırmak için taş döşeli bir yol şebekesi kurulmuştu. Sömürülen yığınları itaat altında tutmanın bir başka aracı dindi. İnsan soyunu yaratmış, erkeklerin, hayvanların ve bitkilerin tanrıçası ana tanrıça ile çok kez bir boğa biçiminde belirtilen güçlü eşi ya da oğlu erkek tanrıya saygı da kafalarına yerleştiriliyordu kitlelerin kuşkusuz. Bu tanrıların yeryüzündeki temsilcileri krallardı. Öyle olduğu için de din bir kutsallık ve dokunulmazlık ailesiyle çevreliyordu onları. Ne var ki Mısır'da olduğu gibi Girit'te de ne devlet görevlileri, ne ordu, ne de rahipler boyun eğdirilmiş halkın direnişini kıracak güçte değildi her vakit. Başkaldırılar oluyordu zaman zaman. Bunlardan biri İsa'dan önce 1750 yılına doğru Mısır'la aynı zamanda patlak verdi. Knossos başta olmak üzere kentlerdeki kral sarayları ele geçirildi ve yıkıldı başkaldıranlarca. Ondan sonra kurulan iktidar daha demokrat bir nitelik taşıyordu. Ancak fazla uzun sürmedi. Soylular dizginleri yeniden ele geçirdiler. Knossos sarayı eskisinden de görkemli olarak yeniden yapıldı. Bir başka varsayıma göre Girit'teki saraylar izlerine Ege'nin başka yerlerinde de rastladığımız bir büyük deprem sonucu yıkıldı. Girit uygarlığının yıkılışı. Bir yerde halka karşı öyle olduğu için de istilalar önünde halkın direnişini yiyip tüketen bu uygarlık fazla yaşayamazdı. Nitekim 3. bin yıllarından başlayarak Tuna'nın aşağı bölgelerinde Trakya'da ve Kuzey Yunanistan'dan göçler görüyoruz. Bakır çağına varmış göçebe kabilelerdi bunlar. 3. bin yıllarının ortalarında Tesalya'yı işgal ettiler ve orada örneğin Dimini'de müstahkem yerleşmeler yaptılar. Onların daha yerleşik bir yaşama geçtiklerini ve ekonomilerinde tarımın rolünün arttığını gösterir bu. Eski Greklerin atalarıydı bunlar belki. İsa'dan önce 2000 yılından başlayarak da aralarında Akaların ve İonyalıların bulunduğu Grek kabilelerinin Teselya'dan merkezi Yunanistan'a ve Peloponez'e doğru ilerlediklerini görüyoruz. Akaların istilası 1700 yılına doğru Girit'in kıtadaki topraklarını da ele geçirdi ve bu bölgelerde Akka kasabaları doğmaya başladı. Halkı kabile ve klan halinde örgütlenmişti bu kasabaların. Kültür de Akka ve Girit uygarlıklarının bir karışımıydı. Başlıca yerleşme yeri Argolit'te Miken olduğu için Miken uygarlığı 1700-1100 adı verilen bu uygarlık Ege kültürünün son aşamasıdır. Grek kültürünün de ilk aşaması. 4. Miken Uygarlığı Sosyal Temeller Akalar yerleştikleri devirde ilkel ortaklaşacı rejim altında yaşıyorlardı. Kabile sosyal örgütlenmenin temelini oluşturan fratrilere bölünmüştü. Her fratride birçok genosu içine alıyordu. Başlarda genos toprağın işlenmesini ve hayvanlardan yararlanmayı yöneten iktisadi bir topluluktu. Erkek üyelerinin oluşturduğu askeri bir örgüt olarak da görünüyordu aynı zamanda. Aile yaşamında bir takım mitosların da gösterdiği gibi anaerkil birçok kalıntılar hala yaşıyordu. Merkezi Yunanistan'da ve Peloponez'de Akalar pek eskiden beri oralara gelip yerleşmiş ve Ege kültürünün büyük etkisini taşıyan bir halk buldular. Ve daha önce de yerleşme yeri olmuş olan Miken'de, Atina'da, Pilos'ta, Tebai'de ve daha birçok merkezlerde yerleştiler. Akalar kültür düzeyleri kendilerinden çok daha yüksek olan ilk yerlilerin bir bölümünü ortadan kaldırdılar ve geri kalanlarla kaynaştılar. Daha gelişmiş iktisadi biçimler aldılar onlardan. Silah ve aletlerin yapımı için tunçtan daha çok yararlanma, bina yapımında yeni usuller, daha ileri bir tarım. Çömlekçilik, maden eritme ve dövülmesi ile mücevhercilik pek büyük bir genişlik kazandı. Zanaatçılık tarımdan ayrıldı ve üretimde kendi başına bir uğraş oldu. Akaların ilkel ortaklaşacı rejimi çözülmeye başladı. Saraylar ve mezarlar. Doğuştan soylular zenginleşip güçlendiler ve giderek 16. yüzyıla doğru yönetici sınıf oldular. İsa'dan önce 16. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Mikene'de ve başka yerlerde dev duvarlarla çevrili görkemli saraylar yapıldı. Miken sarayları Girit saraylarından daha az genişlikte, mimarileri de Girit'inkilere benzemiyor. Başlıca bölümü Girit'te görmediğimiz Megaron denen içinde bir ocağın yer aldığı geniş bir yapı. Öte yandan Miken saraylarındaki freskolar ve öteki sanat eserleri Miken uygarlığının Girit uygarlığına bağımlı olduğunu gösteriyor. Kubbeli mezarlar ya da yeraltı mezarları tolos biçimindeki Miken soylularının zengin gömütlükleri ve kayalara oyulmuş büyük odalar pek özgün şeyler. Bu gömütlüklerde iskeletlerin üzerinde altından yapma yığınla eşya bulundu. Maskeler, taçlar, kemerler, mücevherler, en göz kamaştıranları da kabzası ince bir altın işçiliği gösteren tunçtan yapma kılıçlar. Bütün bu müstahkem saraylar ve görkemli gömütler Miken toplumunun sınıflara bölündüğünü gösteriyor. Bu sınıflı toplumda asker soylular savaşlarda yığınla köle ele geçirmiş olsalar gerek ve o dev yapıları da herhalde işte bu kölelere yaptırdılar. Yoksul kasabalarda oturan halktan kişiler ise gitgide ellerindeki toprakları yitiriyor, giderek soylulara bağımlı bir duruma giriyor ya da onların gemilerinde paralı askerlere dönüşüyorlardı. Doğu Akdeniz kıyılarını dolanıp duruyorlardı. Miken denizcileri Giritlilerin deneyimlerinden çok yararlandılar. Akalar Girit yazısını kabul ettiler. Kazılarda çıkarılan kilden tabletlerde iktisadi ve sosyal ilişkilerle ilgili özellikle kölelerin ve onların emeğinden saraylarda nasıl yararlanıldığını gösteren bir takım bilgiler edinmiş bulunuyoruz. Büyük yayılış. İsa'dan önce 1450 yıllarına doğru Akalar Girit'i işgal ettiler ve Knossos krallarının saraylarını yıktılar. Az sonra da Akalar ve onlara yakın kabileler Ege'deki öteki adalara, Rodos'a, bir bölümüyle Kıbrıs'a ve Küçük Asya'nın kuzeybatı kıyılarına yerleştiler. Homeros'un İlyadası'na geçmiş olan İsa'dan önce 1180'e yakın Troya Savaşı efsanesini esinlendiren bu olaylardır büyük bir olasılıkla. Son yıllarda okunabilmiş ve bu devre kadar çıkan Hitit yazıtlarında Homeros'un şiirlerindeki kabilelerin, şeflerin ve kahramanların adlarını hatırlatan bir takım kelimeler geçiyor. Örneğin Akiyava adına rastlıyoruz. Niçin Akalar olmasın bu? Akagomuna var, neden Agamemnon olmasın? Bölüm 2. Arkaik Yunan'dan Klasik Yunan'a. Eski Yunan üstüne 6. yüzyıl öncesine çıkan hiçbir yazılı belge yok elimizde. O dönemle ilgili olarak Homeros'un şiirleriyle arkeolojik araştırmaların bize verdikleri bazı bilgiler var yalnız. 1. Dor istilaları ve karanlık devir. İsa'dan önce 12. yüzyılla ilgili doğu belgeleri Akaların yanı sıra Javanlar yani İyoniyenler gibi başka Grek topluluklarından da söz ediyorlar. 1100 yılına doğru Balkan Yarımadası'nın kuzeydoğusunda bir başka kabileler topluluğu güney doğrultusunda yer değiştirmeye başlar. Kimlerdi bunlar? Dor istilaları. Dorlar diye adlandırılan, savaşçı ve akalardan daha az uygar olan bu topluluklar, İsa'dan önce 11. yüzyılda merkezi Yunanistan'a ve Peloponez'e girerler. Argolit'e saldırırlar ve Mikenle öteki merkezleri ele geçirirler. Yerli halkla kaynaşırken bir bölümünü de köle haline getirirler. Yıkılan Miken, siyasal ve kültürel önemini ebedi olarak yitirir. Öteki dorlar uzun ve çetin bir mücadele sonunda da olsa Lakonia'yı istila ederler. Orada Erotas Vadisi'ndedir ki daha sonradan 9. yüzyılda Isparta Devleti doğacaktır. Akalardan bir bölümü ise varlığını sürdürebildi. Ancak Peloponez'in merkez ve kuzeyindeki erişilmesi güç dağlara itildiler. Bu bölgeler daha sonra Arkadia ve Akaya diye adlandırılacaktır. Kıta ve adalar Yunanistan'ın bazı bölgeleri, özellikle İyoniyenlerin oturduğu Attika ile Ege'deki pek çok ada, Dor istilalarının acısını çekmediler. Eoliyenlerin Balkan Yarımadası'nda görünüşleri saptanmamıştır. Böylece İsa'dan önce 1. bin yıllarının başlarındadır ki eski Yunan halkı oluşmuş bulunmaktadır. Bu halk kabilelere bölünüyordu. İyoniyenler, Dorlar, Akalar ve Eoliyenler. Her biri kendi öz diyalektini konuşan bu gruplar iktisadi, kültürel ve moral gelişme bakımından birbirinden farklı durumdaydılar. Dor istilalarının bir başka etkisi de belli bir ölçüde kültür düzeyinin düşmesi oldu. Sarayların yapımı durdu, ticaret, zanaatçılık ve sanat çöküş dönemine girdi. Sosyal ilişkilerde de bir gerileme görüyoruz. Klanlar yeniden güçlendiler, köle emeğinden yararlanma azaldı. Pek kolayca oldu bunlar. Miken uygarlığının merkezleri ataerkil aşamadaki kabilelerle çevrilmiş bulunuyorlardı çünkü. Ama aynı zamanda kılıç, mızrak gibi demirden silahlarla gene demirden aletler yapımını öğrendi Yunanistan. Küçük Asya'dan alınan demir işleme zanaatı da gelişmeye başladı. Özetle üretici güçlerin gelişmesi hızlandı. Eski Yunan halk sanatının şaheserleri İlyada ile Odisea bu devre aittir. Homeros ve toplumu. Efsanevi kör bir şaire, Homeros'a mal edilen bu epik şiirler, Miken devri ile ondan sonrasını, yani 12. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar olan bir dönemin kültürel ve sosyal yaşamından örnekler sergiler bize. İlyada ile Odise, dünya edebiyatının ön planda gelen eserleri arasındadır. Öyle olduğu için de bu şiirlerin nerede ve nasıl ortaya çıktıkları sorunu uygar insanlığı öteden beri ilgilendirmiş durmuştur. İsa'dan önce daha 3. yüzyılda bazı Yunan bilginleri Homeros'un yaşadığından kuşkuluydular. 2000 yıl sonra 18. yüzyılla 19. yüzyılın başlarında Alman bilgini Friedrich August Wolff, İlyada ile Odise yazarı olarak Homeros sorununu bütün keskinliği ile ortaya koydu yeniden. Wolff, Prolegomenes a Homeros adlı eserinde bu şiirlerin epik halk türlerinden ve kendiliğinden doğduğunu ileri sürer. Buna karşı çıkanlar, ki aralarında Schiller ve Goethe de vardı, bu şiirlerin sanatsal bir bütünlük taşıması bakımından dahi bir yazarın kaleminden çıkmış olabileceğini ispat ettiler. Bugün uzmanların çoğunluğu her iki eserin de beraberce İsa'dan önce 9. yüzyılın sonlarıyla 8. yüzyılın başlarında bir büyük şairce meydana getirildiklerini tahmin etmektedirler. Bu büyük şair Homeros da olabilir. Ancak halk şairlerinin yüzyıllar boyunca söyledikleri destanlar, yani halkın yarattığı eserlerden yararlanıp bir bütün oluşturmuş olsa gerek bu dahi yazar. Homeros yaşadı ya da yaşamadı, önemli değil. Önemli olan İlyada ile Odise. Ne bakımdan ilgilendiriyor bu güzel şiirler tarihi? Homeros'un şiirleri arkaik Yunan'daki yaşamın birçok yüzyıllarını yansıtıyor. Başta özellikle İlyada'da Dorların istilasından çok önce Mikenlerin görkemli zamanlarından olaylar, tipler ve sahneler buluyoruz. İlyada'nın konusu da Miken kralı, altın babası Agamemnon'un kumandasında birleşmiş Akalı birliklerin Troya'ya karşı giriştikleri seferde İsa'dan önce 1180 yılına doğru Mikenlerin görkemini dile getiriyor. Bu poem Troya Savaşı'nı, daha doğru olarak bu savaşın sonlarındaki olaylardan birini canlandırıyor. Anlı şanlı Troya'yı savunanların Akalar karşısındaki bozgunu, ancak İlyada'nın asıl içeriği Dor istilalarından sonraki Yunanistan'ı ve İsa'dan önceki 8. yüzyılın başlarına kadar süren Homeros devri Yunanistan'ını niteliyor. Böylece demirden silahın adı tunç silahtan 14 kez daha az geçer kitapta. Şu sonuç çıkar ki bundan, demir daha önce de biliniyordu. Ancak şair bu madenin merak konusu olduğu bir devri anlatmaktadır. Odisea ise Troya Savaşı kahramanlarının dönüşünü, barış zamanındaki günlük yaşamı göstermektedir. Orada ise demir İlyada'da olduğundan 3 kez daha fazla geçer gerçi. Ancak bakır ve tunç demirden 4 kez daha fazla zikredilir. Son olarak da bazı bölümler sınıflara bölünmüş köleci toplumun oluşumundan bahsettiği için daha sonraki bir dönemle ilgilidir. 11. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar süren Homerik toplum, doğal ekonomi, yani ürettiğini ürettiği yerde tüketen bir temele dayanmaktadır. Ekonominin temeli hayvan yetiştirmedir. Sürü hayvanları değer birimidir. Örneğin bir büyük bakır kazanın bedeli 12 öküzdür. Genç bir köle de 4 öküz. Nişandan dönme bile hayvanla ödenmektedir. Tarım şiirlerde ikinci planda. Henüz karasaban kullanıldığından vadilerin yumuşak ve alüvyonlu toprağı sürülüp ekilmektedir. Bununla beraber tarım hayli de gelişmiştir. Arpa ve çavdar ekilmekte, sebze ve yemiş ağacı yetiştirilmektedir. Çiftçilerden ayrı aracı bir tabaka olarak ve pazar için meta üreten zanaatçılar görmüyoruz henüz. Sipariş üzerine çalışan meslekler olarak çömlekçiler, dericiler, demirciler, ev yapanlar, mücevhercilerin adı geçiyor. Halk ozanlığı, münadilik de meslekler arasında. saygın bir yerleri var bu mesleklerin ve halk için çalışanlar diye adlandırılıyorlar. Demirhanesinde fırını, örsü ve çekiciyle çalışan Tanrı Hephaistos, demircilik mesleğinin temsilcisi olarak görülmektedir. Süreli ilişkiler ve ticaret yok, para da. Ama uzak yerlere deniz yolculuğunun öykülerini görüyoruz. Odysseia, kahramanının bir diyardan bir diyara gezilerini anlatıyor. Odysseus, orada özellikle Mısır'a seyahatinden bahsediyor. Başka deniz yolculuklarının öyküleri de var. Hatta ticaret anlaşmalarının. Homeros'un Yunanistan'ında bir yer dışında kent, zanaat ve ticaret merkezi olarak yok henüz. Homeros'un toplumu klana dayanıyor. Ancak çözülüş halindedir bu klan. Eşya, hatta evler, özel mülkiyetin konusudur çünkü. Sadece toprak topluluğa ait bulunmakta ve topluluğun her üyesi onun bir parçasından yaşamı boyunca yararlanmaktadır. Öyle olduğu için de daha o zamandan büyük bir servet farklılığı görülmektedir. Klanın kıdemlileri topraktan birçok parçalar, kleros elde etmekte ve o yüzden de çok toprağı olanlar diye adlandırılmaktadırlar. Zengin ve güçlü soyluların, basileus, genellikle ayrı bir yerleri var. Bu soyluların topluluk mallarından çekip ayırdıkları mülkler bulunuyor. Şiirler bu soyluların barıştaki yaşamlarıyla silahlı çatışmalarını anlatmakta. Barış zamanında soylular büyük aileler halinde kendi mülklerinde yaşamakta ve köleler hizmet etmektedir kendilerine. Doğrusu istenirse kölelerin sayısı da fazla değil. Daha sonra Aristoteles'in diyeceği gibi canlı mal diye nitelendirmek mümkün değil onları henüz. Bu köleler efendileriyle aynı yaşamı paylaşmakta. Öyle olduğu içindir ki soylu Alkinoos'un kızı beyaz kollu Nausika deniz kıyısına inip kölelerle çamaşır yıkamakta. Domuz çobanı köle Emode, Odysseus'un güvenilir adamıdır. Ancak Homeros toplumundaki köleler toplumun boyun eğmiş bir bölümüdür ve geleceğin köleler sınıfının çekirdeğini oluşturmaktadır. Klan rejimindeki çözülmeyi topluluğun bağrındaki pek açık bir farklılaşma da göstermektedir. Gerçekten Homeros'un şiirleri Teteslerin yani ellerindeki toprak parçalarını yitirip soylulara hizmet eden topluluk üyelerinin acıklı durumunu anlatmakta. Metanasteslerin her türlü haklardan yoksun, evsiz barksız, oradan oraya dolaşan ve serseri bir yaşam süren bu kişilerin durumu da bir sorun. Toplum henüz sınıflara bölünmediğinden devlet de yoktu. İdari ve adli örgütler halk kitleleriyle doğrudan ilişkisini koparmış, giderek onların üstüne çıkabilmiş değil. Doğmakta olan iktidar doğuştan soylulardan gelen basileuslerin ellerinde toplanmakta yavaş yavaş. Bu basileuslerin çevresinde toplanan yaşlılar kurulu da soyluların temsilcilerinden oluşmakta. Ancak sıradan insanların kitlesi topluluğun üyeleri olarak haklarını korumaktadırlar henüz. Soylular hele savaş zamanında sıradan askerlerin giderek halkın düşüncesini dikkate almak, önemli kararların alınmasında onları meclisler halinde toplantıya çağırmak zorundadır. Bir çeşit askeri demokrasi diyeceksiniz. Öyle. Böylece ilkel toplumla onu izleyen sınıflara bölünmüş köleci toplum arasındaki geçici dönemin siyasal ilişkilerini nitelendiren de işte bu askeri demokrasi oluyor. 2. Olimpos dininin doğuşu. Dinsel ideoloji Homerik devirde başladı. Halk sanatı yalnız epik türküler değil, tanrılar, yarı tanrılar ve kahramanlara ilişkin mitoslar da yaratıyordu. Mitoslar doğa güçleri ve insanların iktisadi ve sosyal yaşamlarının çeşitli dönemlerinde bu güçler karşısındaki tutumları ile ilgili çeşitli kavramlar. Bütünü bakımından mitoslar dinsel kökenli. Mitosların kaynakları. Yunan mitoslarında sık sık hayvan biçimli tanrılara rastlıyoruz. Bu dinsel inançların çok eskilerin sınıfsız bir toplum devrine giderek ilkel zamanların totem ideolojisine çıktığını gösterir bu. Böylece cehennem güçlerini somutlaştıran yılanlar kültü çok eskilerden başlayarak Yunanistan'da pek yaygındı. Attika'nın kahraman ve yarı tanrısı Erektedus'un koruyucusu olduğu Akropol'ün kaya oyuklarında barınan bir iri canavar görünümüyle temsil ediliyordu. Atina'da bu iyiliksever canavar için sungu diye Akropol'ün yamaçlarına galetalar koyma adeti uzun süre korundu. Sonunda da Akropol'ün ortasına Erektion adı verilen bir tapınak yapıldı onuruna. Güneş tanrısı parlak Apollon da Delphoe'nin yakınında Parnas'ta derin bir mağarada yerleşmiş Piton adlı iri bir yılanla ilgili pek eski bir külte sıkı sıkıya bağlıydı. Apollon'a verilen Pityan lakabı ile tapınakta kehanette bulunan rahibelere verilen Pityan lakabı buradan geliyor. Apollon, Piton'u bir okla öldürdükten sonra bu yerde tapınağını yükseltir. Kendisi de bir yunus balığı biçimine bürünür, denizde yüzer. Bir gün Giritli denizcilere görünür ve onlara bu tapınağın yanında bir sunak yapmalarını emreder. O yüzdendir ki bu yere Delfes, kendisine de Delfinien denmiştir. Yunanistan'da başka birçok yer vardı ki Apollon Delfinien kültüne bağlıydılar. Kurt tapımı da birçok izler bırakmıştı. Baykuşa Atina'da kutsal bir kuş olarak bakılırdı. Daha sonra Atina kentinin koruyucu tanrıçası Baykuş Gözlü Athena'nın simgesi oldu. Bitkiler kültü de eski Yunan'da pek yaygındı. Epir'de Dedon'da çok ünlü bir kahin bulunuyordu. Zeus'un barınağı olduğuna inanılan, yüzlerce yıldan beri yaşayan dev bir meşe ağacı da vardı orada. Rahipler bu ağacın yapraklarının hışırtılarına kulak verip kehanette bulunurlardı. Klanlar rejiminin yükselişini niteleyen animizmin izleri bu daha eski temelin üstüne gelip ekleniyor. Grekler için doğa, yarı insan, yarı hayvan varlıklarda birleştiriliyordu. Keçi ayaklı satirler, bedeni at, insan başlı centaurlar, balık kuyruklu su perileri, ormanların ruhları orman perileri, denizlerin ruhları da balık biçimindeki deniz kızlarıydı. İnsanlar ancak bu cinlerle iyi ilişkilerin insana mutlu bir yaşam sağlayabileceğine inanıyorlardı. Aile ocağı da kutsaldı. Ataların kültüne bağlıydı çünkü. O yüzdendir ki ocak çiçeklerle süslenir, alevinin sönmesine dikkat edilir ve kokulu otlar atılırdı içine. Nişanlılar, yeni doğanlar ocağa gösterilir ve kanun kaçakları bu ocağa sığınırlardı. Aile ocağı kültüne sıkı sıkıya bağlı atalara tapım, Greklerde tanrısal dönemde bile pek yaygındı. Bize kadar ulaşan belgelerde birçok tanığı var bunun. Besleyici toprak Demeter'e saygı büyük bir önem kazandı. Bu kültün en önemli merkezlerinden biri olan Attika'nın en verimli bölgesi Eleusis de Demeter'in kızı ve ilkbaharın doğuşunu canlandıran Kore'nin yani Persefone'nin yer altında yaşayan karanlık güçlerce kaçırılışı ile ilgili bir mitos ortaya çıktı. Böylece üzgün ve öfkeli Demeter'i toprağın besleyici gücünden insanları yoksun bırakmaması için yalnız karmaşık ve gizemli bir takım ayinlerin avutabileceğine inanılıyordu. Olimposlu tanrılar. İlkel ortakçı rejim çözüldükçe ve doğuştan askeri rejim güçlendikçe yeni ve karmaşık bir din doğuyor. Yerin ve göğün sahibi Olimposlu tanrılar dini. Olimpos dağında oturduklarına inanılan bu tanrılar yerdeki Basileuslar gibi ilahi bir klanın üyeleriydiler ve evrenin ögelerini aralarında paylaşmışlardı. Dünya ise ortak mülkleri olarak kalıyordu. Başta gelen tanrılar üç kardeşti. Gök gürültülü, bulutları toplayan Zeus, denizlerin sahibi Poseidon ve yeraltı dünyasının sahibi Hades. Arkadan Zeus'un çocukları olan daha küçük tanrılar kuşağı geliyor. Zeus'la Hera'nın oğlu Hephaistos, ateşin, demir ocağının tanrısı ve maden sanatlarının koruyucusu oldu. Işıklar saçan arabasının üstünde bütün göğü kat eden güneş tanrısı Apollon ile ormanlara ve vahşi hayvanlara egemen, yorulmak bilmez avcı, ay tanrıçası Artemis, Zeus'la tanrıça Leto'nun çocuklarıydılar. Zeus'la Maia adlı periden olma Hermes, ebedi gezgin Zeus'un habercisi, hacıların patronu ve Hades'te ölülerin ruhlarının yol göstericisi oldu. Savaş tanrısı Ares, tanrısal zekayı temsil eden ve kentlerin koruyucusu Athena ve Zeus'la Dion'un kızı, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, yaramaz ve dik kafalı oğlu Eros'la Olimposlulara dahildiler. Grekler bu tanrılardan çoğunu Hellen öncesi halkların inançlarından almışlardı. Örneğin hayvanlara hükmeden Artemis ile bazı mitoslara göre denizlerin köpüğünden doğan ve özellikle Kıbrıs ve Siter adalarında kendisine tapılan altın saçlı Afrodit, Girit'in ve Doğu'nun derin etkilerini taşırlar. Öteki tanrıları ise Grekler doğrudan doğruya kendileri icat ettiler. Halk ozanları da onlara yakınlarında bulundukları soyluların zevk ve anlayışlarına göre bir biçim verdiler. O yüzdendir ki Olimposlu tanrılar yalnız insan biçimli olmakla kalmaz. Aynı zamanda aristokratik tavırlarıyla da ayrılırlar. Göksel soylular olarak altından saraylarında ölümsüzlük veren Ambruvaz ve Nektar içerek ve Musaların tatlı şarkılarını dinleyerek aylak ve görkemli bir yaşam sürerlerdi. Yeryüzündeki Basileuslar arasında olduğu gibi onlar arasında da çekişmeler, hatta büyük kavgalar pek sıktır. Tanrılar Odysseus için olduğu gibi gözdeleri kralların yardımına kimi zaman geldikleri olursa da sıradan insanların acılarını yukarıdan bir Olimpiyen sessizlik içinde seyrederler. Bir günde Zeus bütün insanları bir tufanda boğmaya karar verir. Onlardan bir çifti gözden düşmüş doğaüstü yaratıklar olan Titanlardan biri Prometheus kurtarır. İnsanlık işte bu çiftten yeniden türer. Sefil ve hayvansı durumundan da gene Prometheus'un gökten çaldığı ateş sayesinde kurtulur. Zeus bu itaatsiz titanı pek acımasızca cezalandırır. Kafkas dağlarında bir kayaya zincirletir onu ve başına da karaciğerini her gün söküp yemesi için bir kartalı musallat eder. Bu mitostan da anlaşılıyor ki yeni Olimpos dini ya da Zeus dini Yunanistan'da şiddetli bir mücadele bahasına ortaya çıkmıştır. Titanlarla, devlerle ve sonradan tanrılaştırılan kahramanlarla ilgili çeşitli efsaneler bu mücadele hakkında pek açık bir fikir veriyor bize. Kahramanlar. Halkın gözde kahramanı Herakles oldu. Yaşamını zalim ve ödlek kral Erütos'un hizmetinde geçiren bu yiğit, akıllara durgunluk veren gücüyle soyluların korktuğu halk kitlelerinin gücünü temsil ediyordu. Yapılması zor 12 marifeti oldu. Daha sonra köle olarak satıldı ve Lidya kraliçesi Omphale'nin hizmetine girdi. Bu kraliçe de ona kadın elbiseleri giydirdi ve kadınların yapacağı işleri yaptırdı. Hırpalanan ve horlanan emekçinin simgesi olan Herakles simgesi sıradan insanların pek hoşuna gidiyordu. Toprağın oğlu elini yere değdirerek ondan yenilmez bir güç kazanan dev Antaios mitosu da halk sanatının bir icadıydı. Bu efsane çiftçilerin kendi güçlerine olan inancı yansıtıyor. Kuşkusuz aristokratik bir eğilimi dile getiren bir mitos, Antaios ile Herakles'i karşı karşıya getirir. Bu kavgada Herakles hasmını anasından yani topraktan ayırarak havaya kaldırır ve boğar. İşte böylece arkaik sosyal rejimin gelişmesindeki çeşitli aşamalar ve ideolojik mücadelenin hala çocuksu biçimleri Greklerin mitoslarında ve inançlarında yankılanmaktadır. Daha sonra köleci toplumun gelişmiş bu aşamasında Olimposlu tanrılar siyasal yaşamın çeşitli ögelerinin koruyuculuğuna dönüşeceklerdir. Örneğin Apollon, rahiplerin ve kahinlerin, Poseidon gemicilerin, Hermes de tacirlerin koruyucusu olacaktır. Din, eski Yunan'da köleci ideolojiyi desteklemek amacıyla edebiyat ve sanat adamlarınca geniş ölçüde kullanıldı. 3. Sosyal sınıfların ve devletin doğuşu. Homeros sonrası devir, Yunan'ın iktisadi ve siyasal rejiminde büyük değişmelerle doludur. İlkel ortaklaşa rejimin daha Homeros döneminde başlamış olan çözülüşü bazı bölgelerde ortaklaşa mülklerin ve toprakların özel aile mülkiyetine dönüşmesiyle daha da belirgin hale gelir. Hali vakti yerinde olan aileler gitgide toplumdan uzaklaşıyor ve iktisadi olanaklarına dayanarak klan topluluğunun temel üretim araçlarını yani toprağı, sürüleri ve köleleri ele geçiriyorlardı. Özgür çiftçi halk gitgide soylulara bağımlı bir duruma düşüyorlardı. Ellerindeki toprak paylarını terk edip ülkede iş aramaya çıkmak zorunda kalmış metanastesler ile teteslerin sayısı çoğalıyordu günden güne. Doğuştan soyluların üretici halk kitleleri karşısındaki keyfiliğinin nereye vardığını öğrenmek mi istiyorsunuz? Beosiyalı şair Hesiodos'u okuyacaksınız. Hesiodos'a göre Yunan toplumu. Küçük, köylü ekonomisinin hayli yaygın olduğu bir bölgeydi Beosia. İsa'dan önce 8. yüzyılın sonlarıyla 7. yüzyılın başlarında yaşayan Hesidos'un kendisi de küçük toprak sahibi bir köylüydü. Öyle olduğu için de köylülerin çalışmasını yüceltir. Çalışmakta utanç yoktur, utanç hiçbir şey yapmamaktır der. Hesiodos, İşler ve Günler adını taşıyan poeminde zengin bir mülk sahibi ve tefecinin eline düşmüş yoksul bir çiftçinin durumunu büyük bir duyarlılıkla çizer. Bütün Beosia toprakça, sürüce ve kölece zengin ve Hesiodos'un armağanı yiyiciler demirden ırk diye nitelendirdiği 30 Basileus'un egemenliği altına girmişti. Sıradan insanlar üzerindeki baskıyı şair bir Çakır Doğan'la bülbül olarak canlandırır masalında. Bir bülbülü pençesinde tutan Doğan şöyle der ona: "Niçin haykırıyorsun zavallı? Senden daha güçlü olana aitsin. Ne denli güzel şakırsan şakı, götürdüğüm yere gideceksin. Ve keyfime kalmış, istersen yerim seni. İstersen özgürlüğü veririm sana. Senden daha güçlü olana direnmek ne delilik? Yaptığın zafere götürmez ve üstelik acı eklenir utancına." Hesiodos açıktır ki yoksul yığınların siyasal mücadelelerini düşünmekten uzak bulunuyordu ve armağan yiyici kralları tehditle yetiniyordu ancak. Despotlarla haksızlık yapan yargıçları tanrılar gün gelip cezalandıracak diyordu. Bununla beraber ona göre haksızlık göklerde bile zafere ulaşmıştı. Tegoni adlı bir başka poeminde insanların dostu Prometheus'a korkunç işkenceleri reva gördüğü için göklerin zalimi diye niteler Zeus'u. Böylece Hesiodos'un şiirleri Homeros devrini izleyen aşamayı, özellikle de ataerkil toplumun çözülüşünü ve köleci toplumun doğuşunu göstermektedir. Toplum birbirine düşman iki bölüme ayrılmıştır. Bir yanda büyük mülk ve köle sahipleriyle tefeciler, öte yanda onların sömürdüğü sıradan ölümlüler, sefil, her türlü haklardan yoksun bu insanlar kölelerinkine yakın bir durumdadırlar. Öyle olduğu için de yaşam sert ve haksız görünüyordu Hesiodos'a. Dünya kötülerle doludur der, denizlerde. Bu tür sınıf ilişkileri İsa'dan önce 8. ile 7. yüzyıllarda yalnız Böotya'da değil, Yunanistan'ın öteki bölgelerinde de yerleşiyordu. İlk Yunan siteleri. Eski Yunan'ın köleci devletleri, yani siteler bu devirde doğdular. Neydi site? Eski Yunanlıların polis dedikleri site, bugünkü anlamında bir kent değildi. Çünkü çevresindeki kırsal kesimi de içine alıyor ve kendisine bağlı kılıyordu. Yalnızca çapuk küçük bir devletti bu. Ve coğrafyanın da etkisiyle ama siyasal gelişmenin tipik bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Gerçekten çeşitli sitelerin doğuşu tarımdan ayrılan ticaret ve zanaatçılığın gelişmesiyle at başı gitmiştir. 8. yüzyılın tanınmış sitelerinden çoğu kıyılarda oluştu. Ön Asya kıyılarında Milet, Mitilen, Samos, Saros körfezinde Ejin, kıta Yunanistan'ında Atina, Korent, Megara, Kasis ve ötekiler böyle doğdular. En tipik köleci sitelerde doğudan batıya olmak üzere belli başlı deniz yolları boyunca sıralanıyorlardı. Köleciliğin gelişmesi ile ticaret ve deniz ilişkileri arasında bir bağlılığın bulunduğunu gösterir bu. Bu gelişme ile aynı zamanda olmak üzere toprakta mülkiyetin antik biçimini de çıkarıyordu ortaya. Sitenin sınırları içinde yalnız sitenin yurttaşı toprak sahibi olabilecekti. Site, kölelerle yoksulların emeğinin sömürülmesinin merkeziydi. Doğuştan soylular, orada bütün eski ataerkil kurumları kendi iktidarlarının aracı durumuna dönüştürmüşlerdi. Bir oligarşi, yani birkaç soylu ailenin egemenliğini kurmak üzere klan şeflerini, Basileus'u saf dışı bırakıyorlardı. Halk meclislerinin rolüne gelince varlıklarıyla yoklukları bir olmuştu uygulamada. Soyluların elinde bir oyuncaktılar artık. Böylece ataerkil topluluk sınıflı bir topluma dönüştü. Eskiden yalnızca idari bir görevi olan, giderek herkesin çıkarına yanıt veren iktidar, klanın eski otoritelerinin bir egemenlik aracına dönüştü. Bununla beraber soylu mülk sahipleri, klanlara bölünme, fratri, files gibi bazı ataerkil biçimleri, ezilenler üzerinde baskının alışılmış yöntemleri olarak korudular. Attika'da 7. ve 6. yüzyıllarda aristokratik rejimi anlatırken Aristoteles şöyle der: "Böylece toplumdaki kötülüklerden halk için en ağır ve acı olanı bu kölelikti. Bununla beraber başka hoşnutsuzluk konuları da vardı onun için. Çünkü söylemek gerekirse hiçbir hakka sahip değildi." 4. Yunan kolonileştirmesi. İsa'dan önce 8. yüzyıldan 6. yüzyıla değin Yunan dünyasının en önemli olaylarından biri de Akdeniz, Marmara Denizi ve Karadeniz'deki yayılmadır. Kolonileştirme diyoruz buna. Hangi nedenlerden ileri geliyordu bu yayılış? İktisadi ve sosyal sonuçları ne olmuştur? Kolonileştirmenin nedenleri ve nitelikleri. Akdeniz, Marmara Denizi ve Karadeniz gibi geniş bir alana yayılarak oralarda koloni kurmanın iktisadi, sosyal ve siyasal nedenleri vardı. doğuştan soyluların toprakları ele geçirmeleri, küçük çiftçilerin mülklerinden olmaları, çıkarları iktidardaki soylu sınıfıyla farklılaşan zanaatçı ve tacirlerin artması, bütün bunlar keskin bir sosyal mücadeleye yol açıyordu. Yoksul düşmüş ya da bu mücadelede yeniden sosyal gruplar yurtlarını terk ederek başka yerlerde yurt aramak zorundaydılar. Bir başka önemli etken de şu idi. Yunanistan'ın az verimli birçok bölgesi dışarıdan buğday getirmek gereksinimindeydi. Korent, Megara, Ejin, Kasis gibi kentleri pek eskilerden beri asıl Yunanistan'ın dışında buğdayca zengin bölgelerle ilişki kurmaya götürmüştür bu. Kolonileştirmenin başlarında göç edenler bu harekete tarımsal bir nitelik vermişlerdir. Daha sonra zanaat ve ticaretin gelişmesi, gitgide artan ürünleri pazarlamak ve genişlemiş Yunan üretimine başlıca el emeği haline gelmiş köle emeği sağlamak için yeni mahreçleri gerektirdi. Koloniler ilki olarak yerli halkın kendisinin de kabileler arası yarattığı değiş tokuş merkezlerinde kuruldu. Yunanlıların apoikya, yani evlerden uzak diye adlandırdıkları koloniler, ana yurttan bağımsızdılar ve kendi devlet biçimlerini koruyorlardı. Koloniler ve ana yurdu birbirine bağlayan tanrılar, ortak bir takvim, çok kez görevlilerin seçimi, fileslere bölünme ve alışılmış bir saygıydı. Tarihçi Halikarnaslı Deniz şöyle der. Çocuklar ana babalarına nasıl saygılı iseler, Apoikyalar da ana yurtlarına öyle saygılıdırlar. Doğaldır ki koloniler ana yurdun ticaretinde pek önemli mahreçler ve güvenilir dayanaklar haline geliyorlardı yavaş yavaş. Koloninin kurulmasına ana yurt katılmışsa ki özellikle böyle oluyordu, bu durumda ana yurt koloninin yönetimi için bir sorumlu atıyordu. Bu sorumlu toprağı kalanlar arasında bölüştürmekle yükümlüydü. Yönetim biçimini belirleyen de o oluyordu gene. Kolonileştirme batıda, güneyde ve kuzeydoğuda olmak üzere üç yönde gelişti. Balkan Yarımadası'nın, Küçük Asya'nın, Ege'deki takım adalarının çeşitli kentlerinden kaynaklanıyordu yayılma. En önemli ana yurtlarda Milet, Korent, Megara, Kasis idi. Kolonilerin yerleri. İsa'dan önce 8. yüzyıldan başlayarak önce Batı Akdeniz'de İtalya ve Sicilya'da koloniler kuruluyor. Güney İtalya'da o kadar çok Yunan kolonisi kuruldu ki eskiler Büyük Yunanistan adını verdiler oraya. Neydi Yunanlıları çeken? Tatlı bir iklim, verimli bir toprak, zengin otlaklar, gemilerin yapımında kullanışlı keresteyi sağlayan nitelikli ormanlar. İlk kurulan koloni İtalya'nın batı kıyılarında Obeli Kasisyenlerin kurdukları Cumes oldu. Çabucak gelişen ve zenginleşen Cumes'in kendisi de sonradan başka koloniler kurdu. İçlerinde en önemlisi de Napoli'ydi. 8. yüzyılın sonlarında Tarente Körfezi'nde Sibaris doğdu ve o zengin ve şehvetli Sibaris. Onu Kroton ve efsaneye göre Spartalıların kurdukları Tarente izledi. Sicilya'nın başta gelen kolonisi Korentlilerin kurdukları Siracusa idi. Onu başkaları izledi. Leontine, Catane, Tauromene, Messana, Agrigente ve benzeri. Korantliler Korfu adasına yerleştiler ve Korfu kısa zamanda öylesine gelişti ki dev bir ticaret filosu sahibi oldu. 7. yüzyılın sonlarında Küçük Asya kıyılarındaki Foçalı Yunanlılar Rhône ırmağının döküldüğü yerde Massilia'yı, bugünkü Marsilya'yı kurdular. Oradan Fransa'nın güneyine ve İspanya'nın doğu kıyılarına dek ticari faaliyetlerini yaydılar. Başka koloniler de kuruldu bu kıyılarda. Massilia, ta Britanya'ya değin ticaret yapıyor ve kalay getiriyordu oradan. Yunan kolonileştirmesi çok geçmeden Fenikelilerin direnişiyle karşılaştı. Yunanlılar Sicilya'nın doğu ve güney kıyılarına yerleşmişlerdi. Adanın batısı ise Kartacalı Fenikelilerinde. Kolonileri de Malta'da, Sardunya'da ve başka yerlerde bulunuyordu. İsa'dan önce 535 yılında Kartacalılar kanlı Alalia Savaşı ile Yunanlıların batıya doğru ilerleyişini durdurdular. Ne var ki batıdaki Yunan kolonileştirmesi 6. yüzyıla değin daha barışçı yollarla da olsa sürdü. Bu sırada Kuzey Afrika'da iki önemli yerleşme daha oldu. Mısır'da Naukratis, Libya'da da Sirene kolonileri kuruldu. Her iki merkezden de çok önemli maddeler getiriyorlardı Yunanistan'a. Kuzey ve Kuzeydoğu doğrultusundaki kolonileştirme, Kalkidikya Yarımadası'ndan başlayarak Trakya, Çanakkale Boğazı, Marmara ve Karadeniz kıyılarına değin yayıldı. Kurulan koloniler arasında Patide, Abdere ve Marone'yi görüyoruz başlarda. Arkadan Kizyuk, İznik kuruluyor. 7. yüzyıl ortalarında Bizans, Karadeniz'de arka arkaya Sinop ve Trapezonte, Trabzon kuruluyor. Sonra Karadeniz'in batı ve kuzey kıyıları şenlendirildi. İstiria, Olbia, Pantisape. Küçük Asya kıyılarındaki kentler yarışıp durdular bu bakımdan. Başrolü de millet oynadı içlerinde. Karadeniz'de kolonilerini kurarken Yunanlılar ticari amaçlar gidiyorlardı esas olarak. Bu ülkelerin doğal zenginlikleri, başta buğday, balık, sürü hayvanları, bal, bal mumu, tuz ve bir de Yunanistan için pek önemli olan köle pazarları çekiyordu onları bu kıyılara. Karşılığında da Yunanistan'dan şarap, zeytinyağı, kumaş, mücevherat, silahlar, seramik ve başka mamül eşya geliyordu kolonilere. Çok geçmeden kolonilerin kendileri de başladılar üretime. Kolonileştirmenin iktisadi ve sosyal sonuçları. Kolonileştirme Yunanistan'ın iktisadi ve sosyal gelişmesine büyük katkıda bulundu. Ülkenin iktisadi merkezleri haline gelmiş olan Yunan siteleri ticaret ve sanayi mahalleleriyle çevrilmişti. Mesleklerin tarımdan ayrılması süreci hızlandı. Zanaatçılar kentlere akıyor, sanayi büyük bir hızla gelişiyordu. Özellikle de maden işleme, seramik, dokuma, bir tacir ve armatör tabakası çıktı ortaya. Onu tefeciler izledi. 7. yüzyıldan başlayarak da madeni paralar görüyoruz alışverişte. Milet, Rodos, Samos, Ejin, Megara, Korent ve Atina'da zanaat üretimi başladı. Ürettikleri mallar da özellikle dışarıya satmak içindi. Ticaret ve sanayi merkezleri, kölecilik merkezleri oldular aynı zamanda. Emeğin üretkenliği pek aşığı ve teknik de fazla gelişmemiş olduğundan kölelerin çalışması çok önemliydi. Kölelik asıl Yunanistan'daki halkın borç için kölelik yüzünden yoksullaşmasının sonucu değildi yalnız. Savaşlardan, haydutluktan ve yabancı ülkelerden köle getirilmesinden de kaynaklanıyordu. O devirde tacir, korsandan farklı bir kimse değildi. Değiş tokuş, saf alıcıların soyulması ve kaçırılması ile sonuçlanırdı çok kez ve sonra da köle olarak satılırdı bunlar. Kaçırılmış yabancıların çalıştırılması Yunan kentlerinde köleliğin başlıca biçimi olup çıktı. Akdeniz'in bütün bölgelerinde gelişen iktisadi ve ticari ilişkiler Yunan uygarlığının gelişmesini de büyük ölçüde etkiledi. Kolonilerdeki maddi ve kültürel yaşamın düzeyi asıl Yunanistan'dakinden çok daha yüksekti. Küçük Asya'daki kentler, özellikle İonya'dakiler, Doğu ile doğrudan ilişki içinde olduklarından Mısır, Babil ve Asur kültürlerinden Kara Yunanistan'ı da yararlandırıyordu. Doğudan kuşkusuz Fenikelilerden alınıp ve İonyalılarca daha da yetkinleştirilen İon alfabesinin tüm Yunan dünyasında kullanıldığını söylemek yeter. Görsel sanatların gelişmesine büyük katkısı olan madenden heykel dökmek yöntemini de gene Doğu öğretti Yunanlılara. Ve gene İonya'dır ki eski türkülerden hareketle Homerik şiirler çıktı ortaya ve oradan da asıl Yunanistan'a geçti. Giderek batıdaki kolonilere yayıldı. İonya ve Eolya lirik şiirin Yunan bilim ve felsefesinin temellerinin atıldığını gördü. Kolonilerdeki görkemli yaşayışa birbirini dik açılarla kesen, geniş ve düz yollarıyla pek ahenkli bir plana göre yapılmış kentlerdeki görünüş de uygun düşüyordu. Yunan dünyasının en geniş tapınağı olarak bilinen Agrigente'deki Zeus tapınağı ile Paestum'daki o görkemli Poseidon tapınağında olduğu gibi devrin en güzel yapıları da gene kolonilerde yükseldi. Sosyal mücadele ve tiranlık. İsa'dan önce 7. ve 6. yüzyıllarda üretici güçlerdeki büyük gelişme ilerlemiş Yunan sitelerinde çeşitli devrimci değişikliklere yol açtı. Öyle ki bu değişiklikler klan rejimine kesinlikle son verirken sınıflara bölünmüş köleci toplumu da kanunsallaştırdı. Nasıl? Gerçekten Korent'te, Megara'da, Sisyon'de, Argos'ta, Milet'te, Lesbos ve Samos'ta, İtalya ve Sicilya'daki kolonilerde çeşitli sosyal gruplar arasında keskin bir mücadele oluyor ve hükümet darbeleri birbirini izliyordu. Bu devrimci mücadelede kent halkının zanaatçı ve tacir yeni sosyal katmanlarına önemli bir rol düşüyordu gerçi. Ama temel güç soyluların boyunduruğundan acıyı çeken köylülerdi her yerde. kitlelerin bir yerden bir yere sürülmesi, yenik düşmüş parti başkanlarının mallarına el koyma ve öldürülmeleri birçok kentlerde, özellikle İonya'da olağan olup çıkmıştı. Halk Partisi'nin zafere ulaşıp soyluları devirdiği yerlerde iktidar bu partinin şeflerinin eline geçiyordu ve onlar da o zamanki deyimle bir tiran oluyorlardı. Ne yapıyordu tiranlar? Soyluları dizginliyor, toprakları yoksullara dağıtıyor, zanaat ve ticaretin gelişmesini destekliyor, dışarıdan kitleler halinde köle getirterek köle ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunuyorlardı. İçlerinde en tanınmışı da Samos'un tiranı Polikrates oldu. Ne var ki büyük ölçüde kolonileştirmeye bağlı iktisadi ve kültürel gelişmelere karşın Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinin gelişmesinde çok açık bir takım farklılıklar vardı. Yeni iktisadi yaşama ve sosyal ilişkilerdeki değişmelere faal olarak katılan bölgelerin ve ilerlemiş sitelerin dışında Yunan dünyasında ataerkil benzeri örf ve adetlerini koruyan bölgeler de görüyoruz. Lakonya, Tesalya ve Girit böyleydi. 7 ve 6. yüzyıllarda merkezi Atina olan Attika gelişmişliğin örneği olurken Isparta'da geri kalmışlığın temsilcisi olurdu. Önemli sonuçları olacaktır bu farklılığın. Bölüm 3. Isparta ve Atina. Eski Yunan deyince başta Isparta ile Atina gelir akla. Her ikisi de sitenin iki tipik örneğidir. Aynı site gerçeğinin birbirinden farklı iki gelişmesini de. Biri oligarşik bir rejimin içinde donup kalırken öteki demokrasinin temellerini atacaktır. 1. Isparta. Isparta'nın doğuşu. Isparta eski Yunan'ın en eski sitelerinden biriydi. İsa'dan önce 9. yüzyılda kurulan bu site üretici güçlerin gelişmesinden ve Aka toplumun klan rejimindeki çözülmeden çok Dorların istilasından doğdu. 6. kaset 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.